Ayrım 30, sayfa 262. Esir şehrin fedaileri. Bir yanda vatanseverler, öte yanda işbirlikçiler. Taylan Sorgun. Pera Palas'ta ders. Mustafa Kemal Paşa zaman zaman uğradı. Pera Palas Oteli salonuna o gün de uğramıştı. İtilaf devletleri generalleri de oradaydılar. Mustafa Kemal Paşa ile saygılı bir şekilde Çanakkale'den söz ettikten sonra da ama şimdi sizin ordularınız dağıtılmış dediler. Mustafa Kemal Paşa onları otelin kapısının önüne davet etti. Karşı kaldırımda Mustafa Kemal Paşa'nın etrafındaki çelik çember mensupları askerce bir selama durdular. Yanlarında meraklı Türk İstanbullular da vardı. Mustafa Kemal Paşa generallere onları göstererek ''Bakınız şu yüzlere hiçbir yılgınlık yoktur ve sanıyorsun ki esirliği kabul edeceklerdir. Yanılırsınız.'' Mondros Esir Şehri İstanbul'un Pera Palas salonunda Mustafa Kemal Paşa, İtilaf Devletleri generallerine iyi bir ders verdikten sonra yaveri Cevat Abbas herhalde ne demek istediğimizi anlamışlardır. Kaşları çatılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Pera Palas'tan ayrılmasının ardından İtilaf Devletleri generalleri kendi aralarında konuşmaya başladılar. Generallerden birisi biraz da hayretler içinde, Çanakkale'de karşılaştığımız bu general acaba neye güveniyor? Türk orduları teslim oldular, silahlarını teslim ediyorlar. Kendisinin emrindeki Yıldırım orduları grubu da dağıtıldı. Anadolu topraklarındaki hakimiyetimiz artık sonsuza kadar sürecek. Bu geri çevrilemez. Ama hayret, bu Türk general kapının önünde bize gösterdiği birkaç Türk'le mi bir şeyler yapabileceğini sanmakta. Öteki generaller de ona katıldılar. Doktor Selim'in gülüşü. Generallerin yanındaki masada Doktor Selim Bey oturmakta, kahvesini ve konyağını yudumlarken onları dinlemekteydi. Ve biraz tebessümle Doktor Selim tıbbiyede nam yapmıştı. Varlıklı bir aileden gelmekteydi. Tıbbiyede Fransızcayı konaktaki dadısından İngilizceyi öğrenmişti. Şık giyinir, İstanbul gecelerinin keyfini de çıkarırdı ama biraz da bıçkınlık vardır. Çapkınlığı da saraydaki prensesler arasında bile anlatılıyordu. Çizmelerine bakınız. Pera Palas Oteli Müdürü Mesut Martin, Doktor Selim'i iyi tanıdığı için dikkat kesildi. Doktor Selim birden kalktı yan masadaki generallere, ''Yanınızdaki masada olduğum için konuşmanızı duydum. Görüyorum ki Çanakkale'deki komutanımız Sarı Paşa, Mustafa Kemal Paşa sizi hayrete düşürmüş. Bir şey yapacaksa nasıl yapacak diyorsunuz? Kendisini Çanakkale'den ve öteki cephelerden tanıdığınız anlaşılıyor. Fakat Mustafa Kemal Paşa kalktığında salonun kapısının yanındaki masada oturan iki Türk zabiti dikkatinizi çekmiştir. Generaller halis bir Fransızca konuşan Doktor Selim'i dinliyorlardı. Doktor Selim konuşmasını sürdürürken o şık kıyafetin içine bir başka adam oluvermişti ve sürdürdü konuşmasını. Evet, kapının yanındaki iki Türk zabitini gördünüz. Selama duruşlarını da ama acaba çizmeleri dikkatinize geldi mi? Çizmeleri pırıl pırıldı. Ben vatanımın zabitlerini iyi tanırım. Sizler çizmelerinizi balolara giderken daha çok parlatırsınız. Bizim zabitlerimiz ise düşüncelerine mutlaka harp etmeyi yerleştirmişlerse muhakkak çizmelerini parlatırlar. Çünkü bizim zabitlerimizin harbe gidişleri düğüne gidiş gibidir de ondan. Monsieur Martin Konyak. Onlar daha cevap veremeden bıçkın Doktor Selim Monsieur Martin'e seslendi. Monsieur Martin Konyak getiriniz. Monsieur Martin bir şişe konyak getirdi. Doktor Selim kadehini doldururken Monsieur Martin'e generallere de ikram edelim. Generaller şaşkınlıkla kadehlerini uzattılar. Doktor Selim baylar, kadehimi bir gün size bon voyage yani güle güle diyeceğimiz günler için kaldırıyorum. İtilaf devletleri generalleri şaşkına döndüler. Doktor Selim onlara iyi geceler, bon nuit diyerek yanlarından ayrılırken Monsieur Martin bu müthiş manzarayı seyrediyordu. Ve ne cesaretti, yedi düvel generallerine böyle kafa tutar gibi davranmak. Ama Doktor Selim'in bıçkın yanlarını da bilirdi. Deli Zeybek'in keyfi. Mustafa Kemal Paşa Pera Palas'tan ayrıldıktan sonra balıkçı Salih Reis ve yanındaki fedailer onu Şişli'deki evine kadar uzaktan takip ettiler. Elleri yine tetikteydi. Bir suikaste karşı ve sonra hep beraber Salih Reis'in Haliç'teki bahçesine gittiler. Kehribar Ali mahpushanede öğrenmişti saz çalmayı. Deli Zeybek Kehribar Ali'ye "Vur bakalım tellere Zeybek oyunu." ve sonra kollarını açtı. Kartal kanadı gibi. Mustafa Kemal Paşa'mız için işte Zeybek oyunu derken dizini savaşta gibi vurdu yerlere. Öteki Zeybek katıldı ona. Fedailerin gecesi yaşanmaktaydı. Damat Ferit'in ve sarayın yakın adamı Zeynel Abidin Hoca Efendi Pera Palas'ta olanları duymuştu. Ertesi gün akşam üzere pür telaş Pera Palas salonuna ulaştı. Doktor Fahri yeni haberler almak için oradaydı. Zeynel Abidin Hoca Efendi İtilaf Devletleri generallerinin yanına vardı. Monsieur Martin onun dediklerini Fransızca'ya çeviriyordu. Ve Zeynel Abidin Hoca Efendi hırsla konuşmaya başladı. "Ben demiyor muyum ki bu Mustafa Kemal Paşa'yı da tevkif etmek icap eder diye. Konsoloslarımıza da kaç defa dedim. Hatta bu Mustafa Kemal Paşa bir gün cumhuriyeti de ilan eder dedim. Dinletemiyorum." Güçleri yeter mi? Doktor Fahri içinden şu herifi çekip vurmak var ya ama neyse diye geçirdi. O akşam haber Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırılmalıydı. Öyle yaptılar. Mustafa Kemal Paşa tevkifa sözü üzerine acaba güçleri yeter mi? Yetmez diye kestirip attı. Cumhuriyeti bile ilan eder sözleri de söylenince bir an durdu. Doktor Fahri ve yanındakiler gözlerindeki birden çakan parıltıyı gördüler. Lakin Mustafa Kemal Paşa bir şey demedi. Gümüş sigara tablasından bir sigara yaktı. Yakarız İstanbul'u. Mustafa Kemal Paşa'nın gizli teşkilat mensuplarının hepsi ertesi gece merkezde toplanmışlardı. Pera Palas salonundaki tevkifa sözü açılınca teşkilatı mahsus acı balıkçı Sadi Reis, "Yakarız ki bütün konsolosluklarını, yakarız ki İstanbul'u, Türk mahalleleri haricinde dünya böyle yargın görmemiş olur." Bir öfke gelmişti merkeze. Öyle bir öfke ki Sadi Reis öteki fedailere, "Öyle değil mi?" diye sordu. Fedailer kalktılar ayağa. Kehribar Ali, "Yol ver basalım o konsolosluklar mı nedir işte onların cümlesini beraber." "Yok," dedi Sadih Reis, "zaman gelince," diye sürdürdü sözlerine. Ve Esirşehir İstanbul'un bir fedailer gecesi böyle geçti. Sonra derin ve yorgun uykulara daldılar sabaha karşı ve silahları yastıklarının altındaydı. Ah bir zaman gelse diye düşündü. 1919 yılı bahar mevsimi bir türlü gelmek bilmedi. Esirşehir eski baharları özlemişti neredeyse ve artık Anadolu şehirleri de Esirşehir İstanbul gibiydi. Türk ordularının sefere çıkışlarında geçtikleri divan yolunda İtilaf Devletleri zabitlerinin bayraklı otomobilleri gidip gelmekte. Bağdat Caddesi'nin iki yanındaki biraz uzaktaki ahşap evler Türk konakları başka bir yas içinde. Azınlıkların bahçelerinden gelen neşeli şarkılar Türklerin kederleri üzerine gelmekte. Kadıköy rıhtımı aynı dramı yaşamakta. Moda'da İtilaf Devletleri askerleri, zabitleri, Kadıköy meydanı onlar gibi. Üsküdar Ayazma, Üsküdar, Üsküdar meydanı, Ayazma'da Nihat Ala konağı, Mustafa Kemal Paşa'nın gizli teşkilatının merkezlerinden. Erenköy'deki ev. Teğmen Faruk o gece bir vazifeyle iddiaçı Doktor Münir ile Patriot Ömer'in saklandıkları Erenköy'deki bahçeli eve geldi. Salonda amca Paşa Halil, Patriot Ömer, Doktor Münir, amca Paşa, damat Ferit polisleri, işgalci İtilaf Devletleri askerlerince aranmakta. Yüzbaşı Dayı Maksut salonun bir köşesinde tetikte. Patriot Ömer çıplakta duran parabellumunu yanına almış. Perdeler kapalı. Teğmen Faruk Patriot Ömer Bey'e baktı. Takılmıştı gözleri. Kendi kendine düşünmekte. Öfkelendi mi etrafa korku salan o patriot bu mu? İnce bir yapısı var, kamburumsu duruş. Lakin ellerinin parmakları ince ve uzun ve güçlü. Dayı Maksut fark etti ki Teğmen Ömer merakta. Yavaşça, "Doktor Münir Bey'e, patriot Ömer Bey'e bakmaktasın. Patriot sana zayıf göründü, anladım. Ama bir yandan felsefeciliği vardır. Öte yandan öfkelendi mi sanki bir başka kuvvetli adam çıkar ortaya da şaşarlar." Teğmen Faruk merakı sürmekte. "Peki felsefeciliği dediniz, nedir o?" Dayı Maksut yavaş sesle anlattı. Cemiyet kongrelerindeki konuşmalarını duymak icap ederdi. Amca Paşa Salih Reis. Balıkçı Salih Reis, Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer, Deli Zeybek, Zeybek sökün ettikleri bir ara. Pür silahlılar. Balıkçı Salih Reis Amca Paşa'yı orada görünce sevinmişti. Amca Paşa Halil, Balıkçı Salih Reis'in Trablus kuşağı içindeki silahının kabzasını görünce, "Hatırayı saklamışsın Salih Reis." Teşkilat-ı mahsusaya girdiğinde beline o silahı ben takmıştım. Sonra Rumeli'de beraber olmuştuk seninle. Baskınlarınla nam salmıştın. Amca Paşa sonra Teğmen Faruk'a döndü. "Bak Teğmen, bu Salih Reis'e biz Balıkçı Salih Reis deriz ya, marifeti çoktur. Almancayı bilir, Fransızca konuşur. Çünkü teşkilat-ı mahsusanın dışarıdaki vazifelerine de koşmuştur." Kafkaslar'da ne oldu? Amca Paşa Halil'e neden Amca Paşa dendiğini bilmekteydi herkes gibi Teğmen Faruk da. Amca Paşa Halil Enver Paşa'nın amcası olduğundan öyle denilirdi. Teğmen Faruk askeri mektepte dik başlılığı ile nam salmıştı. İnandı mı komutanlarına, en netameli işleri sormaktan da geri durmazdı. Amca Paşa'ya, "Paşam affınıza sığınırım. Kafkas'a Zümrüt-ü Anka'yı buluruz diye varmıştık. Turan demiştik. Lakin Kafkas'a ben son demde yetiştim. Lakin bulamamıştık Zümrüt-ü Anka'yı. Nuri Paşa'mız zatınız Bakü'ye girdiğinde birden başka işler olmaya başlamıştı. Payitahtta başka işler oluyordu. Sonra kendimizi bulduk Mondros esirlik zamanında. Şimdi onu yaşarız." Amca Paşa sigarasından derin nefes çekti. Doktor Fahri cevap için meraklanmıştı. "Bassaydık sarayı." Amca Paşa derin nefesin ardından sürdürdü konuşmasını. "Saray kabine apansız imzaladı sulhü. Aracı da benim Irak'ta esir aldığım, İstanbul'da tuttuğumuz İngiliz General Townshend idi. Bilirsiniz bunu, duymuşsunuzdur. Biz demedik ki sulh imzalayın. Lakin ordu biraz örselenmişti ama daha çok zaman harbederdi." Teğmen Faruk mektepteki inatçılığı ile, "Bassaydık o zaman sarayı da kabineyi de istemeyiz deseydik. Ama ve lakin olur muydu bilmem. Şimdiki bu hal hiç sinmez içime. Nam salmış Halil Paşa'mız kendi vatanında saklanmakta hükümetten. Affınız ola paşam, aklım ermez benim buna." Yüzbaşı Dayı Maksut, Doktor Fahri, Patriot Ömer, Doktor Miner, Balıkçı Sadi Reis kımıldayamaz olmuşlardı. Teğmen Faruk'un sözlerine Amca Paşa ne diyecek merakındalar. Amca Paşa yerinden kalktı. Teğmen Faruk'un yanına gitti. "Bak gözlerimin içine." Teğmen Faruk Amca Paşa'nın gözlerinin içine baktı. Amca Paşa, "Gözlerinden okunur yiğitliğin, şimdi sıra sizler gibilerdedir. İşte şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu gizli teşkilattasın. Demek ki durulmadı, demek ki bir şeyler aranmakta. Evet, geldik, saplandık. Lakin vurup geçeriz." "Ya Enver Paşa?" Teğmen Faruk'un merakı artmıştı. "Peki Enver Paşa?" Anlatmış Halil Paşa sorunun nereye vardığını. Teğmen Faruk'a bir daha baktı. "Buradakilerden söz çıkmaz. Enver Paşa zamanını doldurdu. Onu diyecek yoktur, olamaz. Lakin şimdi dinle, kaçmak zamanı gelmeden Mustafa Kemal Paşa ile konuştuk. Mustafa Kemal Paşa anlattı, onun bir kısmı dursun. Benim cevabım sizin emrinizdeyim olmuştur. Çünkü şimdi baş aranmakta ise bu olsa olsa ve muhakkak öyle olmalı Mustafa Kemal Paşa'dır. Emrinden dediğinden çıkmamak icap eder. Zaten şimdi onun emrindesiniz. Talat Paşa'mız da İstanbul'dan ayrılırken işte Salih Reis de oradaydı. Artık Mustafa Kemal Paşa'nın emrindesiniz demişti. ve Teğmen, artık emirler verilmiştir. Bundan ötesi yoktur. Esirşehir, İstanbul'un bir gecesi sanki tarihi bir dönemece şahit olmaktaydı. Kozanlı Yüzbaşı Salim, bizim Kozan topraklarındaki pamuk tarlalarının boyunları bükük kalacak. Bembeyazlıklar düşman süngüsüyle kan rengine dönerse buna kader mi denmeli? Mersin portakal bahçeleri mahzun kalacaklar. Pamuk toplanırken türküler yakılırdı. Ve lakin şimdi Mondros esirlik zamanında türkü mü söylenir? Özlemez mi pamuk tarlaları o türküleri? Ya Mersin portakal bahçeleri? Ayrıdır onların da türküleri. Şenlik zamanları kalmıştır artık esirlikte. Miralay Galatalı Şevket, Yüzbaşı Dayı Maksut'a baktı. Yüzbaşı Selim'i cephelerden bilirdi. O ateşlerin üzerine düğüne gider gibi koşan Yüzbaşı Selim, şimdi sanki boynu bükük bir yetim çocuk gibiydi. Ve lakin Selim birden kalktı ayağa. Miralay Galatalı Şevket'e, böyle teslim mi kalınacak? Biz mi alıştık vuruşmaya, yoksa vuruşmak mı bizim elimizi çeker? Ben derim ki biz alışmışız vuruşmaya. Bitti mi vuruşma, artık ölmüş gibiyizdir. Önümüze düşmez mi bir komutan, haydi başlıyor vuruşma, yeniden demez mi? Yüzbaşı Dayı Maksut, önümüze düşüp işte cepheler, işte yeni vuruşmalar vardır diyecek bir komutan vardır. Aramıza yeni iştirak ettin, artık yeminlisin diyebilirim komutanı. Mustafa Kemal Paşa'dır. Kozanlı Yüzbaşı birden sevindi. Sanki taarruza kalkmış da düşmanı geri sürdükten sonraki sevinç gibi. Ceketinin altındaki kemerine sakladığı parabellumu çocuğunu okşar gibi okşadı. Haydi konuşuruz yine cephelerde, bak başlayacakmış diye sanki konuştu silahla. Teğmen Faruk ve Efeler. Teğmen Faruk aldığı vazifenin icablarını yerine getirmiş İstanbul'a dönmüştü. Yüzbaşı Dayı Maksud'un Aksaray'daki karakoluna ulaştığında baktı ki Yüzbaşı Selim de orada. Dayı Maksut'un koltuğunda Miralay Arif Hikmet oturmuş kahvesini içmekte. Masanın yanına bir mavzer dayanmış. Teğmen Faruk komutanlarını selamladı. Yüzü yorgun ve solgundu. Yüzbaşı Selim ile son cephede beraber olduklarından önce cephe hasreti giderdiler. Miralay Arif Hikmet, Ege yöresinden haber nedir deyince dikkat kesildi hepsi. Teğmen Faruk oradakilerin yeminli olduğunu bildiğinden çekinmeden anlattı. Sebebini bilmem. Emir verilmiştir, yerine getirilmiştir. Nedendir bilmem. Mustafa Kemal Paşa, ben giderken Ege yöresindeki efelerin hangilerine itimat edilebileceğini sormuştu. Emir oydu. Gökçen Efe övülmekte. Zaten aslında bir zabit. Demirci Mehmet Efe, postlu Mesta Efe, başkaları da vardır. Bir güzel yazdım deftere. Defter dediysem aklıma. Kemal Paşa neden sordu? Miralay Arif Hikmet, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya tayin için Harbiye Nezaretinde arkadaşları ve bazı komutanlarla temas ettiğini öğrenmişti. Önceden düşünceye daldı. Odada derin bir sessizlik sigara dumanlarının üstüne çökmüş gibi. Miralay Arif Hikmet birden doğruldu, odanın ortasında durdu. İstanbul'da teşkilat, Adana'daki kol ordusu dağıldıktan sonra İstanbul'a dönmeden bizim teşkilatı mahsusacı Kuşçubaşı Eşref'in Manisa yöresindeki çiftliğine silahların bir kısmını gizlice göndermesi. İşte şimdi bizim iddiatçılardan Doktor Fahri Bey de geldi. Doktora Antep'te tanıdık var mı diye sormuş. Kozanlı Yüzbaşı Selim birden söz arasına girdi. Harbiye Nezaretine gelen şifrelerden bazılarını kopyalayıp götürmüştüm. Yüzbaşı, söyleyin bakalım, Kozan'dan haberler nasıldır diye ahvali anlatmamı emrettiler. Bildiklerimi anlattım. Mavzer ve Cephe. Miralay Arif Hikmet birden masanın yanına dayanmış mavzeri aldı. Öyle bir sıktı ki dipçiyi elinin damarları sanki derisinden çıkacaktı dışarı. Ve hışımla, ben derim ki ucu bucu belirsiz, şimdiden sonu kestirilemez bir vuruşmayı başlatacak Sarı Paşa. Lakin söylemez bunları. Kaşının teli anlasa keser kaşının telini. Bize karşı biraz açıktır. Mavzeri küçük çocuğunu alır gibi kucağına aldı. Dipçiyi namluyu okşarken, sanırım ordu yeniden kuruluncaya kadar başka vaziyetler alacağız. Doktor Fahri heyecanlanmıştı. Şimdi söyleyeyim diye başladı, ardını getirdi. Hani belki icap eder diye bir avcı ceketi, bir süvari pantolonu yaptırdım. Tanırsınız, bizim teşkilatı mahsusaya çapraz fişeklik yapan Saraç'a bir de çapraz fişeklik hazırlattım. Hepsi durmakta. Dayı Maksus söze atıldı. Oho, doktor çeteye hazırlanmış bile. Doktor Fahri, iddiatçı sözü hangi kötüsü gelirse vurup, yarıp çıkarız demiştir ya. İşte kötüsü gelmiştir. Hazırlığım onadır. 30. ayrımın sonu. Sayfa 270.